Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Hale Sağım imzalı Kötülük ve Adalet başlıklı yazıyı sunacağız. De ki, ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Zümer 53. 4,5 yaşında tacize uğrayan, 3 yaşındayken sapık bir insanın saldırısı esnasında ölen çocukların anlatıldığı hadiseler, son zamanlarda toplum vicdanını epeyce rahatsız etti. Gençlerin kafaları karıştı, imanı kamil olmayan Müslümanlarımız da Allah neden izin veriyor mazlumların acı çekmesine, neden engel olmuyor bu kötülüklere diyerek çalıyı tepeden sürüklemeye, saf kafaları karıştırmaya başladı. Ciddi ciddi Cenab-ı Hak sorgulandı, bir suçlu arandı. Bir hanım, kızım bu kadar güçlü, kuvvetli irade ve kudret sahibi Allah, küçücük yavruların acı çekmesine neden izin veriyor? O çocuk ne günah işledi de öldürüldü diyerek Allah'ın varlığını, adaletini sorguluyor. O zaman neden bize küçükken Allah, küçük çocukları çok sever ve onları kötülüklerden korur diye yalan söylediniz? Zalim ve güçlü olanlar her türlü kötülüğü yapabilirken, mazlum ve zayıf olanlar her türlü acıya katlanmak zorundalar. Bunun neresi adalet? Buna Allah ne zaman dur diyecek? Diyerek isyan ediyor. Kafir olacak diye korkuyorum diye bizlere yaşadığı durumu bildiriyor. Saplarla samanların birbirine karıştığı, hadiseye nereden bakmamız gerektiğine dair görüşümüzü kaybettiğimiz apaçık ortada. Adalet, bir şeyi yerli yerine koymak veya ifrat ve tefrit arasında bulunan orta yol. Her şeye hakkını vermek, Allah'ın yarattığı her varlığa kendi kabiliyetine ve istidadına göre layık olduğu, ihtiyacı olan şeyleri vermesidir. Kainatın işleyişinde ilahi bir adalet mevcuttur. Bilimin bize verdiği bütün bilgilerle baktığımız zaman büyük bir denge ve adalet sistemiyle kainatın yaratıldığını anlarız. Jeoloji, biyoloji, astroloji ve benzeri bilimlerden bitki, insan ve hayvanın yaratılışına kadar her birisi ince bir hesapla çok adil ve ölçülü şekilde yaratılmıştır. Güneş sisteminden insanın görme mekanizmasına kadar her kademede var olan kozmik bir denge Allah'ın adaletinin yansımasıdır. Kediler uçsaydı kainatta kuş kalmazdı. Bu adaletin en basit misali. Gökler, galaksiler, yer, dağlar hepsi adalet üzere olup Allah'ın yaratmasında bir adaletsizlik göze çarpmaz. İşlerin değiştiği nokta Şems suresinin 7 ila 10. ayetlerinde zikredilen nefsi düzenleyen Allah'ın o nefse hem takvasını hem de kötülüğü fücur ilham etmiş olması. O zaman ortaya şu çıkacak ki nefsinin kötülüklerine boyun eğen, onu dizginlemeyen ziyan edecek, nefsini kötülüklerden arındırıp sorumluluklarının şuurunda olan kurtuluşa erecek. Demek ki insanlardan kimi kötülüğü, kimi ise iyiliği tercih edecek. Maide suresi 48. ayeti kerimede Allah'ın insanları, lütuf üzere olanlar ya da kahır üzere olanlar diye tek millet olarak yaratmadığını, bunun sebebinin ise insanları imtihan etmek olduğu bildiriliyor. Karşılığında alacağı ceza ve mükafat da önceden haber veriliyor. Yani bizler melekler gibi iyilik üzere yaratılmış tek millet değiliz. Zaten öyle olsaydık imtihanın bir manası da olmazdı. Allah bütün kullarını iyilik, güzellik üzere yaratmış olsaydı burada insanın hürriyetinden söz edemezdik. Allah imtihan hikmetine binaen kullarını hem iyiliği hem kötülüğü yapacak kapasitede yaratmış, iradesinde de onları serbest bırakmıştır. Anne ve babalarına gençler en çok hürriyet noktasında isyan ederler. Serbest olmayı, kendi kararlarını kendileri vermeyi isterler. Kadının kocasına karşı en büyük itirazı kendisine baskı yapması ve sıkmasıdır. Yani fıtratımızda hepimiz hürriyeti seviyor ve istiyoruz. Buna rağmen Allah, insanları sadece iyilik yapacak şekilde yaratsaydı diyen bir kimse, kişiyi bir noktaya kanalize edip mecbur eden Allah'ı adaletsizlikle suçlamayacak mıydı? Kullara akıl, vicdan, gönül ve benzeri bütün donanımları verip bunları kullanma kabiliyetiyle yaratarak iradelerinde serbest bırakan Allah adil değil de nedir? Kul neyi yapmayı seçmişse onu yapacak. Neticede yaptığının hesabını da Allah'a verecektir. İşte bu adalettir. Bu noktada da çok adil olan Allah, insanları, nefisleri onları iyice ele alıp kötülüğe sevk etmesinler diye peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Bu Cenab-ı Hakk'ın kullarına şefkatinin ne kadar büyük olduğunun alametidir. Geçmiş kavimlerinin helak olmadığının sebebi, kendilerine peygamber geldiği ve uyarıldıkları halde iradelerini kötü yönde kullanıp zulme devam etmeleridir. Kavimlerin helaki de kötülüğü ahlak edinen insanları uyarmak için büyük bir delildir. Kulların kötülüğü seçmesi Allah'ın rızası dahilinde değildir. Yani Allah, kullarının kötülük yapmasından hoşnut ve razı olmaz. Lakin imtihan hikmeti gereği buna izin verir. Eğer Allah sadece nefislerimize kötülük etmeyi ilham etseydi, adaletten söz edemeyecektik. Ama iyilik ve takvayı da ilham ettiğine göre bunları yaratmak adaletsizlik değil, kötülüğü seçip de zulmetmek adaletsizliktir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmuştur. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Şura 30. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Rum 41. Bu beden benim, kime ne diyen, cinselliğini kimse karışmadan özgürce yaşamak isteyen, gerekirse kürtaj olmayı seçenler, rahatlıkla ben biseksüelim diyenlerin, Allah kötülere neden izin veriyor demeleri, kendileriyle çelişmeleri olmaz mı? Bir kişi kendisi için helak sebebi olan sınırsız cinsel özgürlüğü isterken, kötülüklerin ilahi bir güçle durdurulmasını istemesi, kendisiyle çelişmesi olmaz mı? Hürriyet, sadece iyilere verilince adalet olur mu? Hem Allah bizi hep iyi olmaya mecbur edecekse, ne diye cehennemde yaratılmış, cennet için ne diye uğraşılsın? Allah'ın kullar için tayin ettiği kader, hidayet ve dalalet konularında adalet olmadığını söylüyor bazıları da. Neden bazıları fakir, bazıları zengin, neden bazıları babasını, annesini kaybediyor, bazıları ikisiyle birlikte büyüyor, neden bazı çocuklar kronik hastalıkla doğuyor, neden bazıları güzelken bazıları çirkin, neden bazıları zekiyken bazıları zeka özürlü? Nasrettin Hoca bir çuval fındıkla girer mescide. Sevinin der, size fındık getirdim, şimdi dağıtacağım. Söyleyin hele, Nasreddin usulü mü dağıtayım, Allah usulü mü? Cemaat, Allah'ın taksimatına uysun der. Başlar Nasreddin Hoca dağıtmaya, kimine bir, kimine üç, kimine yüz, kimine torbanın yarısı, kimine hiç. Şimdi bu itiraz noktasında sormak lazım. Adaleti anlamaya çalışırken bizim mihengimiz ne olacak? Adaleti kulların isteğine göre mi sorgulayacağız? Yani güzellik iyidir, çirkinlik kötüdür, zenginlik iyidir, fakirlik kötüdür, sağlık iyidir, hastalık kötüdür, yaşamak iyidir, ölüm kötüdür mü diyelim? Bunların her birinin hem iyi hem kötü yönleri yok mu? anne ve babayla büyümeyen bütün çocuklar cani olur, katil olur, hırsız olur diyebilir miyiz? Ya da anne ve babası olan Firavun, Nemrut çok iyidiler de babasız dünyaya gelen Hazreti İsa, babasız büyüyen Peygamber Efendimiz kötü müydüler? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'a babası teslim etmedi mi? Babasız ve yoksul olan Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Nevevi, İmam Buhari büyük alim olmadılar mı? 94 yaşında hasretle ölümü bekleyen bir kişi için ölüm iyi değil mi? Küçücük yaşta ölen bir çocuk için ölüm gerçekten kötü mü? Esasında asıl olan kader, hidayet ve dalalet noktasında adaletten daha çok hikmeti anlamaya çalışmak. Taif'ten taşlanarak kovulan Peygamber Efendimiz için oradan kovulması ağır bir zulümdü. Lakin Medine'ye yönelmeleri, Taif'ten ümitlerini kesmeleri, taşlanmaları ilahi hikmet gereğiydi. Yani şu an itibarıyla başımıza gelen hadiseleri adaletsizlikle yargılamaktansa, bunun büyük bir hikmeti olduğunu, Allah'ın daha kötüsünden korumak için bazı şeyleri elimizden aldığını düşünsek daha mutlu oluruz. Hayatımız içinde yaşadığımız hadiselerin hikmetini yaşadığımız anda değil, yıllar sonra anlarız. Belki de bu dünya hayatı boyunca hiç anlayamayız. Bu bizim firaset ve marifetimizin eksikliği sebebiyledir. Zira evliya başına gelen her neyse onda hayır olduğunu düşünmüş, bununla mutlu olmayı bilmiştir. Herkesin üniversite bitirmesi, herkesin evlenip çok mutlu olması, evlenenlerin hemen çocuğunun olması, kimsenin yoksul olmaması, herkesin işinin olması, herkesin sağlıklı olması, herkesin hep gülmesi ve hiç ağlamaması, bütün bunlar hep adalet mi? İnsanlar mutluluğu üç şeyde ararlar der bir alim. Birincisi sahip olduklarında, ikincisi başkalarının gözündeki yerinde, üçüncüsü ise olduğunda. Yani mutluluğu iyi bir ev, iyi bir iş, iyi bir eş, iyi bir mevki, sağlık gibi sahip olduğu yerlerde arayanlar bilmeli ki, an gelecek sevdiklerimiz, an gelecek sağlığımız elden gidecek. Mutluluğu bunların üstüne bina edersek, her kayıp helakimiz olur. Mutluluğu başkalarının gözündeki şöhretimiz, itibarımız üzerine kurarsak, doğduğumuz ailede herkesin en kıymetlisiyken, evlendiğimiz ailede kimse tarafından beğenilmez de eleştirilir durursak ne yapacağız? Gerçekten biz kendi ailemizin övdüğü kişi miyiz, eşimizin ailesinin beğenmediği kişi mi? İkisi de değiliz. İnsanların sevgi ve nefretleriyle bize biçtikleri değer bizi anlatmaz. İnsanın gözünde yükselen bir gün gelir düşebilir de. O zaman sahip olduklarımız ve elimizdeki tüm maddi imkanlar mutluluğumuzu garantileyemiyor. Olmak dediğimiz ahlaken olgunlaşmak, nefsimizi kötülüklerden arındırmak, kalbi selim, aklı selim, zevki selim sahibi olmak, İlim, irfan peşinde Allah rızası için koşmak, marifet, hikmet ve ihsan ehli olmak. İşte burada kişinin olması var, mutluluğu var. Bu duygular kimse tarafından elimizden alınamaz. Dikkat edilirse burada kişinin iç dünyasındaki olgunluklardan söz ettiğimiz Cenab-ı Hak bu konuda tam adalet sahibi. Manevi dünyasını geliştirmek, temizlemek, güzelleştirmek herkes için mümkün. Elimizde olan şeyler vardır. Bunlar düşüncelerimiz, kelimelerimiz, hayallerimiz ve davranışlarımız, arzularımız, eğilimlerimizdir. Bu saha bizim sahamızdır ve hür olduğumuz yerdir. İşte biz hesaba buradan çekileceğiz. Ölüm, hastalık, fakirlik, mal, mülk, şöhret, mevki çoğunlukla bizim elimizde değildir. Elimizde olmayan şeyler içinse bize düşen teslimiyet, tevekkül ve gayrettir. Bizim haricimizde olan şeyler bizim olgunlaşmamıza nasıl engel olabilir? Hastalık bedene engeldir, irade ve aklımıza değil. Fakir olmak hikmet ehli olmamıza engel değildir. Sevdiğimizi kaybetmemiz Allah'a yaklaşmamıza engel değildir. Dünya ve ahirette en kıymetli şey Allah'a yakın olmaksa, bu bir şeylere sahip olmakla değil, belki de mahrum olmakla daha mümkündür. Muhakkak ki insan kendisini müstani, Allah'a karşı ihtiyatsız görürse azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir, buyuran Cenab-ı Hak, bizim sevip istediğimiz şeylerin kişiyi azdıran ve kendisini Allah'a karşı ihtiyatsız ve tenezzülsüz eden şeyler olup, neticede insanın çok da hayrına olmadığını bildirmektedir. O zaman adalet sahip olunan şeylerde aranmaz. Annesini kaybeder, küçük yaşta babası hemen evlenir, üvey anne istemez çocuğu ve dayısında kalır uzun müddet. Söz dinleyen, çalışkan bir çocuk olduğu için dayısı kendisini çok sever. Bu durumdan yengesi ve kuzenleri rahatsız olup yok sebepten babasına şikayet eder dururlar. Babası iyice dövüp bir daha dayısına göndermez. Evde her gün maddi manevi şiddet görür ve bir süre sonra evden kaçar. 20'li yaşlarında beni annesine benzeten genç bunları anlatmıştı bir çırpıda. Allah'la alıp veremediği yoktu. Gerçekten kötü olanın Allah değil, insanlar olduğunu biliyordu. Fakat en güzelini yapmış. Hayatında kendisine kötülük yapan herkesin kötülüğünü unutmuş ve gerçekten olmuştu. Cenab-ı Allah'ın bizden istediği imtihanın özü de bu. Her neyle imtihan olursak olalım, Allah'ı bulalım. Sorumluluklarını yerine getirmekten aciz insanların habire Allah'ı adalete davet ettiklerini çok gördüm. Yerdeki oyuncağa takılıp da düşenlerin, gözüyle görüp dikkat etmeyip de oyuncağı yere bırakan çocuğa bağırdığını da. Servet sahibini kıskanır, özeniriz. Güzeli de öyle. Fakat gerçek manada olmuş olan haya sahibi, alçak gönüllü, şeref ve haysiyet sahibini dikkate almayız. Biz hadiseleri böyle değerlendirirken adaletin gerçekten ne olduğunu idrak edemeyiz. Kulların yapıp etmelerine, iyilik ve kötülüklerine hemen ceza verilmesine dair mükemmel manada adalet bu dünya dahilinde mümkün değildir. Zira burası Darüsselam değildir. Gerçek adalet ahirettedir. Peygamberimiz dahi kendisine kötülük eden herkesin cezasının dünyada verildiğine şahit olamamıştır. Bizim görmemiz ya da görmememiz önemli değildir. Önemli olan kimsenin yaptığının yanına kalmayacağını bilmektir. Kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Enbiya 47. Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizde, gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kötülüklerin sorumluluğunu Cenab-ı Hakk'ın üzerine atıp da kurtulamayacağımızı, elimizi taşın altına koyup kötüler kadar iyilerin de çalışması gerektiğini anlatmaktadır. De ki, ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Ayeti kerimesini delil göstererek küçük çocuğu taciz edip öldüren zalimin affedilmesini adaletsizlik olarak görenler de var. Bir seminerde dinlemiştim. Hanım klinik psikologtur ve İngiltere'de bir cezaevinde talep eden çocuk tacizcisiyle terapi seansı vardır. İri yarı vücudunun büyük bölümü dövmeli, korkunç görünüşlü bir adam çıka gelir görüşme salonuna. İlk önce psikoloğun kendisine dair yargılarını tartmak için çocuklara nasıl tacizde bulunduğunu anlatır. Psikolog dayanamaz, ara ister. Odadan çıkınca, bu adama en ağır ceza verilmeliydi. Biz bunu ne diye terapi ediyoruz diye katıla katıla ağlar. Süpervizörü içeri girip işini tamamlamasını söyler. Girer, adam bu kez psikolog hanıma dair iğrenç düşüncelerini anlatmaya başlar. Kadın tekrar ara ister ama hiç kelimeleriyle eleştirmez, kınamaz. Beter ol, bu sana az bile demez. Bir sonraki görüşmede suçlu adam kendisini denediğini ve psikolog olmasına izin verdiğini söyler ve gerçek manada anlatma dinleme başlar. Adam, psikoloğa annesini çok sevip özlediğini, esasında ekmek yapmayı da çok sevdiğini, kendisine fırsat verilirse hapishanede ekmek yapıp annesine harçlık gönderebileceğini söyler. Bu dedikleri yapılır ve annesine harçlık göndermeye başlar. İri yarı suçlu adamın hayatında çok büyük bir dram vardır ve annesi kendisini babasının tacizinden kurtarmak için şiddet görmüş, çok acı çekmiştir. Suçlu adamın anlattıkları psikoloğu derinden yaralar. Ben babamdan kurtulmak için kaçardım. O beni yakalar, sandalyeye bağlar ve kötülük ederdi. Annem benim için çok dayak yedi. Babam çok kötüydü. Ondan kurtulamadık. Allah her kulu hangi günahı işlerse işlesin, gerçek manada tevbe ederse tevbesini kabul edeceğini haber vermiştir. Hiç kimse anasından suçlu, hırsız, sapık doğmaz. İnsanların yaşadıkları, yaptıkları, çevreleri onları değiştirip bozmaya başlar. Allah her kulunu en iyi bilendir. Samimi pişmanlık gösterip hayatını değiştiren kullarının tevbesini kabul etmesi de adaletindendir. Kötülükte inat edip vicdansız bir kötülük makinesine dönüşen kuluna gerek bu dünyada gerekse ahirette en feci cezaları takdir etmesi de adaletindendir. Her birimiz yaptığımız suç ve hatalar sebebiyle hemen ve peşinen cezalandırılmamayı isteriz. Mazeretimizin dinlenmesini, bizi o hataya sevk eden sebeplerin görülmesini ve en sonunda vicdanımızdaki yangının hissedilmesini isteriz. Ama başka bir kişi suç işlediği veya suç şüphesiyle önümüze geldiği zaman en kısa sürede ve en acımasız şekilde cezalandırılmasının adalet olduğunu düşünürüz. Elbette adaletin aksaması, gecikmesi veya ihmal edilmesi toplumu büyük bir felakete sürükler. Lakin adalet diyerek zulme sapmak, hak etmeyen kişilere ağır cezalar tatbik etmek, bir pire için yorgan yakmak da hoş görülemez. Kendini iyi zannedip de bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen, görünüşte iyi olup haddi zatında kötülüğe engel olmayan kimseler var olduğu müddetçe kötülerin zulmünün mazlumları bulması Allah'ın adaletsizliği değil, kulların sorumsuzluğudur. O zaman zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servet sahipleri olsa azaptan kurtulmak için elbette onu feda eder ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez. Yunus 54. O gün öyle bir mahkeme kurulur ki hiçbir otorite Allah'ın muhakemesine müdahale edemez. O gün öyle bir mahkeme kurulur ki gizli açık her şey ortaya dökülür ve canlı cansız her varlık dile gelip şahitlikte bulunur. Bu dünyadaki adaletten yakalarını bir şekilde kurtaranlar için o gün kaçınılmaz bir son, ilahi adalet ve ebedi mahkumiyet halidir. Rabbimizin sonsuz ve şaşmaz adaletine hamdolsun. Yaşanan hadiselerdeki ibret ve hikmetleri anlamak hepimize nasip olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Şebnem Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından Kötülük ve Adalet başlıklı Fatma Hale Sağım imzalı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.